Ayrım 10.
Oyalanacak durum yok. Şu Ali denen eşkıya kokuyu alıp sıvışmadan işini bitirelim. İbrahim Ethem Bey, haklısın, öyle yapalım dedi ve atından inmeden köylülere seslendi. Var olun arkadaşlar, şimdi bir işimiz var. Eşkıyayı bir an evvel basalım diyoruz. Bir daha sefere konuğunuz oluruz da o tadına doyulmaz çorbanızı içeriz. Atını söğütlerin arasından çaya sürdü. Akıncılar da onu izledi. Çayın karşısında duraladılar. İbrahim Ethem Bey önlerinde yükselen tepeye baktı. Pehlivan ağa, sen 4 kişi al. Gözeren köyünün ardından dolan. Ben de yukarılardaki yayla adamlarını basayım. Sonra Çorum yakınlarında buluşalım. Parti pehlivan atını Gözeren'e doğru çevirirken arkasındakilere ''Haydi bakalım millet, Ali denen katilin hatırını bir soralım.'' diye seslendi. İbrahim Ethem Bey şaşkınlıkla ''Alem adam şu pehlivan. Bir bakıyorsun sus pus olmuş, karalar bağlamış. Bir de bakıyorsun en zor durumda neşesinden geçilmiyor.'' Gözeren yaylasındaki damlara vardıklarında iri şoban köpekleri yollarını kesti. Ürken atlarını zorlukla zapt edebildiler. İbrahim Ethem Bey, Kürt Ali Efe'ye ağılların arkasındaki damların sağ yanını işaret etti. Kürt Ali Efe atını damlara doğru sürerken sağ yandaki ağacın arkasında ansızın fırlayan ufak tefek çoban telaşla koşup geldi. Köpekleri sakinleştirmek için bağırıp çağırmaya başladı. Dama girip çıkan Kürt Ali Efe, ''Kaymakam Bey, buralarda bir iz yok.'' diyerek atını köpeklerin başında bekleyen çobanın üstüne sürdü. Sesi öfke doluydu. ''Bana bak çoban, biz Akıncıyız. Katil Ali'yi ararız.'' Çobanın kavruk yüzü korkudan iyice kararmış, heyecandan sesi titriyordu. ''Beyim, Ali'nin köyde yattığını duymuştum ya, gerisini vallah da bilmem.'' İbrahim Ethem Bey çobana gülümsedi, tüfeği omzuna asarken, ''Parti pehlivan Gözeren'e çoktan varmıştır. Ne diyelim, onun kısmetiymiş. Haydi bakalım, biz Çorum'a doğru gidelim.'' diyerek atını yokuş aşağı sürdü. Çorum nahiyesine birkaç kilometre kala Nazım'ın harman yerine vardıklarında kadınlar çığlıklar atarak kaçışmaya başladılar. İneği sağmakta olan bir genç kız da yerinden fırlarken süt kovasını devirip kendisini harmanın arkasına attı. İbrahim Ethem Bey gülmeye başladı. ''Ali, şu işe bak, kaymakamlarını tanımadı bu Nazım'ın kızları. Üstelik sütümüzü de devirdiler.'' ''Kaymakam Bey, kusura kalma ama sende bu saç sakal varken kaymakam olduğuna kim inanır?'' İbrahim Ethem Bey kaçışan kadınların ardından bağırdı. ''Durun yahu, tanımadınız mı? Benim, ben.'' Kadınlar bir an durakladılar. İşlerinden birinin, ''Kız Esah'tan bu sakallı bizim kaymakam.'' dediği duyuldu. Bir öteki, ''Kız baksana, kaymakam evliyalara karışmış.'' Bir gülüşmedir başladı. Kadınların arkasından Çorumlu Nazım göründü ve kikirdeyip duran kadınları azarladı. ''Daha ne eğlenirsiniz? Tez gidin de Akıncılara ayran getirin.'' Akıncılar atlarından indiler. Ahlatın gölgesinde ayranlarını yudumlarlarken parti pehlivan geldi. Selam verip atından indi. Eğilerek ağacın altına geçip oturdu. Soran gözlerle kendisine bakan İbrahim Ethem Bey'e döndü. Sağ elini yumruk yapıp başına doğru götürdü. İşaret parmağını açıp kapayarak tetik çektiğini gösterdi. Yakup Hoca meraklandı. ''Hayrola pehlivan?'' ''Hayırdır hocam, katil Ali denen eşkıyayla hesabı görüverdik.'' Bir eliyle gömleğinin üst düğmelerinden birkaçını açtıktan sonra bıyığını yukarı sıvazladı ve ayran tasını ağzına götürdü. İbrahim Ethem Bey çantasını dizlerinin üstüne koydu. Çıkardığı defterinden bir yaprak kopardı ve bir şeyler yazmaya başladı. Parti pehlivan ağzını elinin tersiyle silerken sordu. ''Hayrola, katilimizin raporunu mu tutarsınız?'' ''Hulusi'ye düğün davetiyesi yazıyorum.'' ''Nazım pehlivan ağa dedi. Kadıoğlu Hulusi bana bir mektup verdiydi. Ben de Molla İbrahim'i size yolladıydım.'' ''Aldık, aldık.'' ''Siz gene bildiğinizi yapın ya, bu herife güven olmaz.'' Parti pehlivan hafif öksürdü. Gizemli bir şey söyleyecekmiş gibi gözlerini kısıp fısıldadı. ''Hulusi'yi asalım gitsin, değil mi?'' Nazım bir an Yakup Hoca'ya baktı. Başını iki yana sallayarak yanıtladı. ''Vallahi ağa, siz bilirsiniz. Hulusi tam gavurcu çıktı.'' Yakup Hoca ekledi. ''Hem de pek halis ve de muhlis bir gavurcu.'' Mektubu götürecek olan köylü delikanlı bayır aşağı inerken İbrahim Ethem Bey, ''Günlerdir doğru düz uyumadık, bize müsaade, az biraz kestirelim.'' deyip kalktı. Nazım meraklanmıştı. ''Hulusi gelir mi dersiniz?'' Parti pehlivan gülümsedi. ''Kaymakam Bey, sen yat, ben bekleyeceğim. Hulusi'yi görünce senin yüreğin yine yufkalaşır da herifi salıverirsin. En iyisi ben onu kimseler görmeden bir asayım da millet bir musibetten kurtulsun.'' İbrahim Ethem Bey endişeyle söylendi. ''Mahkemesiz olmaz, mahkemesiz olmaz.'' ''Canım, sizin uykunuzu bölecek değiliz ya, merakta kalmayın. Biz Yakup Hoca ile birlikte mahkeme işini hallederiz.'' İbrahim Ethem Bey gülümsemekle yetindi. Nazım çırayı alıp öne düştü, eve doğru yürüdüler. Parti pehlivan da kalktı. Tüfeğini namlusundan tutup aşağıdan yukarı savurarak omzuna yerleştirdi. Islıkla bir Selanik türküsü tutturarak Hisar ılıcasına bakan tepeye yürüdü. Yarısı yenmiş bir karpuz dilimini andıran ay, Ulus Dağı'nın sırtlarından yükselirken, uzaklardan duyulan köpek avlamalarına çocuğunu azarlayan bir kadının sesi eklendi. Kürt Ali Efe parti pehlivanın arkasından yetişti. Konuşmadan tepeye ulaştılar, kayalığın üstünde eğri dalı lacivert boşluğa bir el gibi uzanan kocamış çamın altına oturdular. Parti pehlivan kuşağından tütün kesesini çıkarıp arkadaşına uzattı. Kürt Ali Efe ses etmeden aldığı tütün kesesini açtı. Sigarasını sararken derin bir of çekti. Hay gidi pehlivana, şu harp olmayaydı da Bitlis'ten sarı tütün geleydi. Parti pehlivan Simav Sındırgı şosesinin ötesinde pırıltılarla akan Simav çayına dalıp gitmişti. Aklı uzaklarda, çok uzaklarda kalan Serez'deydi. Karısının çocuklarının yüzlerini unutmuştu neredeyse. İçinden ya başlarına bir iş geldiyse, buradan da evlendiğimi duymuşlarsa vay halimizi diye geçirdi. Kendisini rahatlatmak için her neyse koca Yakup kapitan mukayyet olur onlara diye mırıldandı. Pehlivan ağa bir şey mi buyurdun? Yok be yahu diye yanıtladı sarımtırak aya dalıp gitti. Bir süre sonra kendi kendine konuşur gibiydi. Yahu Ali, insan doğduğu büyüdüğü yerleri unutamıyor. Burası da vatan ama. Şimdi Selanik'te olaydık. Dağlara çıkar, derelerde balık tutar, rakıyı da açardık. Bir de gavur tütününden tüktürdük müydü? Oh be yahu, gel keyfim gel. Yok ağa, ben Bitlis'in sakız gibi altın tütününden vazgeçmem. Ali, alem adamsın vesselam. Selanik elimizde mi sanki? Biz yani mesela dedik, sen de kalkmış tütün yarıştırıyorsun. Reji kumpanyasının kolcuları durup dururken nasıl getirdiniz onca uzaktan sarı tütünü? Kolcular bize dokunamaz, benimkisi de öyle yani, mesela dedik gibi. Ben o yana hiç gitmedim. Halil'le sözleştik, harp biter bitmez karılarla Van'a gideceğiz. Oradan da ata yurdu bulancağı. Mora kesmiş yaylalarda at koşturup kuzu çevireceğiz. Yahu Ali, Halil'le de iyi anlaşıyorsunuz. Hanginiz daha büyüktü? Halil benden iki fazla. O 27, ben 25. Eh, delikanlı adamlarsınız. Karı işine gelince birbirinizden altta kalır yanınız yok. Neyse ki sen bizim deli oğlandan az daha uslusun. Ali Efe onun sözü makbuleye getirip, söyle Halil'e kızı anasına yollasın, dağlarda bu kızla dolaşılmaz diyeceğini kestirdiğinden sözü değiştirdi. Bizimkilerin Van'dan Salihli'ye göçmelerin ardından iki asır geçmiş ama dağların namı babadan oğula anlatılıp durmuş. Bizim elin menevşesi mor olur deyip dururlar. Bizim aşiret Salihli'de çoğalmış. Düz Araplı, Torunlu, Mevlütlü, Hacılı köylerini kurmuşlar. Ben Bergama'ya doğru Yunan'ın üstüne yürürken pek endişeliydim. 30 adamla Yunan'ı nasıl durduracağımızı düşünüp duruyordum. Sen 40 adamla Hızır gibi yetiştiydin. Öyle olduydu. O dar zamanda nasıl topladın onca adamı? Bize Çilali'nin oğlu demişler. Babam 4 köyü meydanda cem etti ve haydi iş başına dedi. Durmanın sırası değil, bu işin mezhebi olmaz. Alın tüfekleri, kılıçları, düşün yola. Sana da dedi ki, geç oğlum Ali 40 adamın başına. Hızır ol da yetiş Bergama'ya. Kürt Ali mahcup yüzü kızardı. Parti pehlivan elini onun omzuna koydu. Yahu Ali dedi, senin aşiret gibi Hazreti Ali'yi önde tutanların elinden bağlama düşmez. Sen bağlamayı nereye asıp da geldin, yoksa yolda mı düşürdün? Pehlivan ağa, inanmayacaksın ya, aynı şeyi Halil de aynen böyle sorduydu. Demek hakkımızda konuşup durursunuz. Doğrudur be yahu, çocukluğundan beri yanımdan ayrılmadı ki, Balkan dağlarında komitacılık. Baksana şunun şurası da, sen de ona benzer oldun. Bilmeyen sizi aynı anadan olma ikiz sanır. Kürt Ali birden mahzunlaştı, içini saran özlemle sarsıldı. Gözleri buğulandı, iç çekerek parti pehlivana döndü. Hatırladın mı, Yozgat isyanını bastırdıktan sonra Ankara'ya gelmiştik. Unutulur mu hiç? Mustafa Kemal Paşa ile fotoğraf çektirirken yoktunuz. Yahu biz Halil'le Necip'in evine gittiydik. Bilirsin ya, bu Halil küçük yeğenlerin hasetiyle yanıp durur. Bilmez olur muyum? Bir de kendi bebesi olsa kim bilir ne sevinir. Sevinmek ne kelime. Kendisi zaten deli olduğuna göre delinin de delisi olur be yahu. Halil dedik de ne yaptılar acaba? Bizim kayınçolar Kadir'le Mustafa da yanındaydı. Onlara bir şey olursa Molla Mehmet bizi doğrar be yahu. Tasalanma be ağa. Bu işin bitmesine az kaldı. Yunan'ın Sakarya boylarında bozguna uğradığı doğruysa boşaltır gayrı buraları. Biz de biraz soluklanırız. İnşallah Ali, inşallah. Tan yeri ağrıyordu. Aşağılardan yaşlı ineğini çaya süren bir çocuğun bağırışları ıssızlığı dağıtıyordu. Kürt Ali Efe ayağa kalktı, omuzlarını yukarı aşağı hareket ettirerek derin derin soludu. İçinde anlayamadığı bir yangın, yüreği yanıp duruyordu. Bizi mermi değil, hasretlik öldürecek diye mırıldanırken, şoseden sola sapan atlıyı gördü, ayağa fırladı. Pehlivan ağa kalk, yolladığımız delikanlı geliyor. Yahu senden rahat yok mu? Şunu şurası da aileyi düşümüzde görüyorduk. Koşar adım indiler aşağıya ve atlıyı harmanın alt yanında karşıladılar. Genç köylü gözlerini ovuşturarak kısaca anlattı. Kadıoğlu selam etti, hastayım biraz, gelemem dedi, bir de mektup verdi. Parti pehlivan sövüp saymaya başladı. Sındırdı yönüne bakarak hınçla bağırdı. Gidi Yunan dölü, gelmezsin ha. Hiç tasalanma, gün olur ben sana gelirim. Arkalarından bir ses duydular. Sen adamı mahkemesiz asmaya kalkarsan gelmez elbet. Haydi bakalım aşağıya, Ilıca'ya iniyoruz. Biraz temizlenip kendimize gelelim. İbrahim Ethem Bey akıncılarla yanlarına gelmişti. Kürt Ali işi şakaya vurdu. Haklısın kaymakam baba. Vurulur ederiz de kirli gideriz. Bitli adamı cennetin kapısından içeri sokmazlar elbet. Simav şosesinin yakınındaki Ilıca'nın sularında yalnızca kirlerinden paslarından değil, ruhlarına egemen olan katılıktan da arındılar. Çamaşırlarını yıkayıp çalılara serdiler. İkindi güneşinin altında çimenlere uzandılar. Uyku ağır bir taş gibi indi gözlerine. Ertesi güne dek uyuyabilirlerdi. Ama yarım saat geçmemişti ki duydukları nal sesiyle iri ellerini çimenlere basıp doğruldular. Atlı tozu dumana katarak geldi. Heyecan içinde kesik kesik soluyor. Konuşurken alnından kararmış yanaklarına süzülen terini boynuna bağladığı mendilin ucuyla siliyordu. Yunan demirciyi boşalttı. Hallefe ile Hacı Veli kasabaya girdiler. Hallefe bana ben Simav'a doğru gidiyorum dedi. Git kaymakam beyi bul, kasabanın idaresi de ele alsın. Sonracığımı ardına bakmadan atını sürüp gitti. İbrahim Ethem Bey çamaşırların serili olduğu çalılara doğru koşarken sevinçle bağırıyordu. Haydi atlara, demirciye gidiyoruz. Parti pehlivan uyardı. Kaymakam bey çamaşırlar ıslak, hasta olursunuz. Nasıl olsa terden bir daha ıslanacağız. Kısa sürede yola düşmüşlerdi. Parti pehlivan atını İbrahim Ethem Bey'in yanına sürdü. Şoseden gitmeyelim, bu bir pusu olabilir. Haklısın, emniyetli olmakta fayda var, biraz dolanıp da gidelim. Öyle yapalım. Akdağ'da Kiçir köyüne konuk oldular. Gece yarısı yorgun bir çoban geldi, ayakta güçlükle duruyordu. İbrahim Ethem Bey onun koluna girip köyün aşağısındaki küçük eve götürdü. Çoban bir tas çorba içtikten sonra cephedeki son durumu özetledi. Yunan kuvvetli geldi, ordularımız dayanamadı. Başkumandan gerilere çekilip hat kurmayı yasakladı. Dağınık düzenle de olmaz ki. Tepeleri harbetmeden bırakmadık. Beylik köprünün oradan Sakarya nehrinin gerisine çekildik. Şimdi Polatlı önlerinde cephe tutuyoruz. İnanmazsınız ama düşman Dua Tepe'de, bizimkilerse 800 metre berisindeki Basiret Tepe'de. Öte yanda Haymana yakınlarını anca tutabildik ama her adımda binlerce şehit verdik. Yahu neredeyse Ankara'ya girecekler. Vallahi ben onu bunu bilmem. Başkumandanın emridir. Ölmeden bir karış bile vermek yok. Anlaşıldı. Biz de öyle yapacağız. Demek bundanmış Yunan'ın bu havaliden kuvvetlerini biraz çekmesi. Son gayret Ankara'yı alacaklar. Kaymakam bey, ben 2 saat kestirip kendime geleyim. Sonra raporunuzu alıp yola düşeyim. Buluşacağım muhtemet fazla beklemez. Yoksa iş başa düşer. Raporu kendim götürmek zorunda kalırım. Öyle olunca da Garp cephesi karargahına dek 10 gün çeker. Anlaşıldı Mülazım Efendi, sen uyumana bak. Ben şuracıkla raporu hazırlar, başucuna koyarım. Yanına yoldaş vereyim mi? Gerek yok, zaten geldiğim yoldan dönmem. Yeni bir yol tuttururum, biliyorsunuz emir böyledir. Genç kurye daha fazla dayanamadı, başı yana düştü, horlamaya başladı. İbrahim Ethem Bey ona bakarken, yaşı 20'yi geçmez ama 30'unu da gösteriyor diye mırıldandı. Çantasını açtı, çıkardığı deftere raporu yazmaya başladı. Yarım saat içinde bitirdi raporu. Son satırın altına 5 teşrini evvel 1337 Akıncılar Kumandanı diye yazıp imzaladı. Defterden kağıtları koparıp cebinden çıkardı, deri parçasına sardıktan sonra bir iple sımsıkı bağladı. Uyuyan genç adamın yastığının altına koydu ve çantasını alıp dışarı çıktı. Tan yeri ağrıyor, bayırlar ilk ışıklarla turuncuya sarıyordu. Akıncılar onu köyün ortasında bekliyorlardı. Parti pehlivan atı hastalandığından köyden bir katır almış ve nasıl olsa siz beni yakalarsınız diyerek 2 saat önden çıkmıştı yola. Sonraki günlerde kasabanın çocukları onun yukarı yoldan demirciye inişini hep anımsayacaklar. Parti pehlivan uzun bacaklarını 2 yana açmış, katırını 4 nala koşturuyor, arada bir naralar atıyordu diye anlatacaklardı. Çocuklar onun bağıra çağıra kasabaya girişini taklit edecek ve günlerce anlatacaklardı. 10 akıncı ile Akdere köyünden demirci yoluna çıktıklarında bayırın başına büyük bir kalabalıkla karşılaştılar. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar. İbrahim Ethem Bey ve akıncılar şaşkınlığa uğradılar. Demircinin neredeyse yarısı köye kadar karşılamaya gelmişti. İlerledikçe insan kalabalığı bir sele dönüştü. Yola sığmıyorlar, yanlardaki tarlalarda koşuşturuyor, sevinç gösterileriyle akıncılara eşlik ediyorlardı. Atlara yanaşan yaşlı kadınlar ellerini uzatıyorlar, hoş geldiniz oğullar, var olun aslanlar diyerek akıncıların çizmelerine, terliklerindeki heybelerine dokunuyorlar, bir yandan da başörtülerin ucuyla gözyaşlarını siliyorlardı. Heyecandan İbrahim Ethem Bey'in göğsü daralıyordu. 29 gün bir ömür gibi uzundu diye mırıldandı. Vardığımız yerde anam da beni bekliyor olsaydı. Ayrılalı bir yılı geçti. Her duygulandığında olduğu gibi dudaklarından Fikret'in dizeleri dökülüyordu. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa, var ol. Zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa, hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Daha fazla dayanamadı. Başını yukarı kaldırdı, demircinin üstündeki ak bulutların altında enginleşen mavi ufka daldı. Kalabalığın seslerini duymuyordu artık. Gözlerinden şakağındaki derin çizgilere, oradan da bıyıklarına ve sakalına inen yaşları gizlemek için başını daha da yukarı kaldırdı. İçinde kabaran duygu selini engellemeyi düşünmedi. 13. Kocakır'dan aşağı doğru inen buzlu yola bakmaktan yorulmuşlardı. Öğlen güneşin ışınları göz alıyor, görüşü engelliyordu. Makbule gözlerini ovaladı, kendisini odanın küçük penceresinden izleyen Ayşe'ye ''Kimseler yok!'' diye seslendi. ''Halil de nerede kaldı? Güya Simav'dan dönerken alacaktı beni. Aradan neredeyse 5 hafta geçti. Yunan Simav'dan bu yana geliyor diyorlar.'' diye söylendi. Hırsını alamayınca daha yüksek sesle ''Rumeli'nin eşkıyası atımı da alıp gitti.'' diye bağırarak elinde iyice sıkıştırdığı kar topunu hışımla attı dereye. Karşı yamaçta birbiri ardına dizilmiş evlerin toprak damlarında, bazıları yan yatmış eğreti bacalardan duman da çıkmasa köyde insan olduğuna kimse inanmazdı. Köpekler bile sinmişler, hayvan damlarının içine süzülüp saman yığınlarının bir köşesine büzülmüşlerdi. Değirmenci asanın dedikleri mi gerçekleşiyordu? Kışın erken gelmesi bir uğursuzluk muydu? Birden ürperdi. Bu uğursuzlukla ne demek oluyor? Madem ki düşman demirciyi boşalttı öyleyse neden beni de yanına almadı diye bağırmak istedi. Bağıramadı. Soğuktan morarmış dudaklarını hafifçe aralayarak yoksa çekip cepheye mi gitti diye bildi. Boğazında beliriveren o bildik yangın yine soluğunu kesiyordu. Simav dağına yayılan beyazlığın içinde ufalıp eridiği duygusuna kapıldı. Sağ dizinin altında bir sıcaklık duydu. Bu yılın baharında doğmuş olan yavrulardan arta kalan, baştan ayağa ak renkteki köpek yavrusu, kocaman kara gözlerini iyice açmış bacağına sürtünüp duruyordu. ''Artık büyüdün be yahu, kucak mucak yok sana.'' dedi. Başını iki yana sallayarak, ''İşte bak komitacı Halil'in ağzıyla konuşmaya başladık.'' diye eklerken gülümsedi. ''Gel bakalım.'' diyerek köpek yavrusunun boynunu iki eliyle tutup kendine doğru çekti. Yanağını onun başına yasladı. Köpek de sevinçten inildeyerek ön ayaklarını Makbule'nin dizine dayadı. Ağlamaklı bir sesle, ''Karbeya, sen de olmasan ne yaparım ben?'' diye sordu. ''Düşman gelirse onları birlikte kovalarız değil mi? Bize kimse dokunamaz değil mi kızım?'' Köpek denilenleri anlamışçasına birkaç kez havladıktan sonra Makbule'nin yanaklarını yalamak için başını uzattı. Makbule onu kucaklamak istedi, kaldıramadı. ''Karbeyaz, sen çok büyümüşsün, neredeyse gelinlik olmuşsun.'' diye bağırarak değirmenden aşağı koştu. Köpek de onun arkasından koşuyor, arada bir olduğu yerde durup ona havlıyordu. Çocuklar gibi gülerek, ''Anlaşıldı, gitmiyoruz, senin de evdekilerden bir farkın yok. Hani iki adım uzaklaşmaya gelmiyor.'' diye bağırdı. Köpekle bir süre daha aşağı yukarı koşuşturdular. Makbule'nin soluğu kesilince durdular. Birden o küçük çocuk geldi aklına. Yamaçta kuzuların arasında köpeğiyle oynayan çocuk. Sonra uzaklarda Seydan Dağı'ndan inen atlıları anımsadı. Demirci yakınlarında müjdeyi vermek üzere atını 4 nala sürüp kaymakamın evine gidişini, kapıda beliren anasına sarılışını. Daha fazla dayanamadı. Başını çevirdi, ellerini ceketinin yakalar arasından göğsüne soktu. Ağlaması duyulmasın diye dudaklarını acıtırcasına ısırdı. Islak gözlerinde oradan oraya koşuşturan atlarla Halil Efe'nin ve anasının görüntüleri birbirine karışıyor, hıçkırdıkça yoğunlaşan sızı içini yakıyordu. Karbeyaz da yere uzanıp başını ayaklarına yaslamış, kara gözleri onu süzüyor, acısını paylaşmak ister gibi inliyordu. Değirmenci Hasan kar yığınını eşeleyip meşe dallarını çekiştirirken gördü onu, içi burkuldu. Odunları olduğu yerde bırakıp kapıya koştu ve içeri seslendi. ''Hanım, hanım, Hatice, Ayşe, kızlar!'' Küçük odanın kapısında ufak tefek yaşlı kadın belirdi. ''Harmanın tutuşmuş gibi neye bağırınıp duruyorsun?'' ''Kadın bırak boş lafı, koş hele, kız gene işlendi, donup kalacak dışarıda.'' Kadın ayakkabılarını telaşla geçirdi ayağına. Dışarı koşarken ''Olmaz olsun bu sevda, kara mı karaymış, bitirecek kızı.'' diye söyleniyordu. Değirmenci Hasan yanık odun dumanıyla tütsülenen odaya girdi. Pencerenin dibinde yün çorap örmekte olan Ayşe'ye baktı. ''Şu Makbule ince hastalığa tutulmasa bari.'' Ayşe ile Hatice Hanım başlarını kaldırıp bir şey demeyince üzüntüsünü unutmak için ''Ne vardı sanki de bu Efe kısmına tutuldunuz?'' diye söylendi. Ayşe umursamaz bir tavırla ''Hasan amca'' diye başladı ve birbiri ardına sıraladı. Akıllarında bizler olmasak bu herifler memleket için harp ederler miydi? Daha da eşkıya olup kalırlardı. Al işte bizim Hacı Veli'yi, köyde 2 gün üst üste kaldığı görülmemiştir. Çocukluğundan beri o dağ senin, bu orman benim. Ocağa eğilip çorba tenceresini karıştırmaya başlayan Hatice Hanım ekledi. Doğrudur, şu parti pehlivan gördesten geçmeyip de bekar kalaydı, eşkıya olmazdı belki ama bu tez canlılığıyla bu işi bitiremeden çoktan öte dünyaya göçerdi. Odada kısa bir sessizlik oldu. Ayşe sesini iyice alçalttı. Kız Hatice abla, keşke biz de Şalgamzade'nin çiftliğine senin ananın yanına gideydik, hiç olmasa şoseye yakın olurduk. Bu kışta kıyamette oralara nasıl varılır mı hiç? Kocamış katırdan başka hayvan da yok. Haklısın, hem bu makbuleyi oralarda hiç tutamazdık, alır başını dağa çıkardı. Öyle değil mi Hasan amca? Ocağın kıyısından aldığı ibrikle abdest almak üzere kapıya yönelen değirmenci Hasan iç geçirerek, nerede, ne mümkün, adı üstünde asker makbule bu. Dur durak bilmez, inatçı mı inatçı bir dağ keçisi dedi ve mırıldanarak dışarı çıktı. Oysa Halil Efe o denli uzakta değildi. Yedeğindeki 2 atlı yokuşu çıkmaya çalışıyor, buzlu yerlere gelince yoldan ayrılıp yanlardan dolanıyordu. Biraz düzlüğe geldiğinde 2 avucunu yan yana getiriyor, hohlayarak parmaklarını ısıtmaya çabalıyordu. Ne olur ne olmaz, değirmende basılırsa kaçacak yer bulamayız demiş, Kertilli Resulü Yunan gelirse haber etsin diye yol kavşağındaki yolcu damında bırakmıştı. Bitmek bilmeyen yokuşlardan çıkarken her yanına endişe sarıyordu. Dağda düşman yolları kesmiş ve köyleri sarmış olabilirdi. Arkadaşları onsuz savaşmak zorunda kalırlar da bir şey olursa, keşke, keşke onları bırakmasaydım diye diye kendisini yer bitirirdi. Önündeki endişe arkasındaki endişeyi bastırıyordu. Ya köyü basıp makbuleyi de götürmüşlerse? Bunları düşündükçe bunalıyor, çaresizleşikçe kendine sövüp sayıyor. Ne vardı sanki o gün çeşme başında atını yakıtacak? Dipnot, yakıtmak hayvanları suya götürmek. Kütahya'dan Gördes'e döndük de halt ettik. Harbin ortasında bir de gönül sızısı diye söyleniyordu. Soruları birbirine ekledikçe bunalımı artıyordu. Boğazı sıkılıyor gibi olunca yedeğindeki göğsü benekli kırata bakıyor. Çok değil, birkaç saat sonra atı makbuleye hediye edince duyacağı çığlığı düşlüyor. Elini göğsüne sokup kıyıları mor çiçekli oyalı yazmayı sıkıyordu. Aklına parti pehlivan geldi, üzüldü. Bu dayımın yaptığı iş değil, kaynamasını çiftliğe almakla iyi etmedi diyerek sövdü. Yunanlar kadıncağızı Kulalı Mehmet Efe'nin hanımıyla birlikte demirciye kaldırmıştı. Ah ulan ah dedi, dayım bunun acısını bizden çıkarır artık. Yokuşun başında bodur palamut ağaçlarının arasından kıvrılan yolu döndüğünde soluklanmak için bir süre durdu. Arkasında kalan Simav Ovası'nın ıssız beyazlığında kıpırdayan bir leke görebilmek için bir süre Simav'a doğru baktı. Ortalığı kaplayan buğudan bir şey görünmüyordu. Önümüz çok dik, buradan öteye piyade çıkalım. Kayarsak ikimiz de yığılıp kalırız buralarda diyerek atından indi. Adımlarını özenle atarak çıktı tepeye.